Koronavirüs verileri üzerinde çalışarak salgının gidişatını yorumlayan veri analiz mühendisi Yalçın Oytam'la beraberiz. Yalçın Oytam, New South Wales Sağlık Bakanlığı Veri Analiz Müdürü olarak görev yapıyor ve yaptığı modellemelerle salgına karşı tedbirlerin alacağı durumu tespit ediyor. Bir nevi koronavirüs salgınının röntgenine çekiyor. Bugün kendisiyle Melbourne'daki son durumu konuştuk. Yalçın Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Sizinle Nisan ayı sonunda yaptığımız röportajda Avustralya'nın koronavirüsle mücadelesinde ilk 100 metreyi başarıyla koştuğunu söylemiştiniz. Ancak son 2 haftadır Victoria'da günlük vaka sayıları giderek yükseliyor. Büyük ve ani bir virüs patlamasından korkuluyor. Bu nedenle sıkı tedbirler alındı. 12 posta kodunun kapsadığı mahallelerde sokağa çıkma kısıtlamaları var. 9 sosyal konut resmen kilit altına alındı. Peki size şunu sormak istiyorum. Virüsün bulaşma hızı nedir ki böyle sıkı tedbirler alınıyor?
Teşekkür ederim Seda Hanım. Daha önce de dediğim gibi size şimdi sunacağım görüşler bir bilirkişi olarak beni bağlar. New South Wales eyaletini hiçbir şekilde bağlamaz. Şimdi sorunuza gelince en iyimser tahminle 30 kişide bulaş görüldü dediniz. En iyimser tahminle eğer bunun önü alınmazsa 5-6 hafta gibi bir süre içerisinde 3000 kişiye bu hastalık bulaşır. Yani sıkı önlem alınmasının gerekçeleri geçerlidir, sağlamdır.
Siz diyorsunuz ki yani bu kilit altına alınan sosyal konutlardaki pozitif çıkan 30 kişi oradaki 3000 kişiyi 5-6 hafta içinde virüs bulaştırabilir. Böyle mi yani? Bulaşma hızı aynen. Böyle bir hızda mı?
Aynen ve bu en iyimser hız. Yani bu daha da kötüsü olabilir. Benim varsaydığım şu anda her kişinin iyi olmadan önce 2 kişiye bulaştırması varsayımına dayalı. Ki bu daha da fazla olabilir. Şimdi bizim gözlemlediğimiz aşağı yukarı 2 oluşudur. Şimdi konunun bir de daha geneline bakalım.
Buyurun.
Avustralya bu konuda gerçekten başarılı oldu ülke genelinde. Baktığımız zaman şu anda Victoria dışında pek bir bulaşma sorunu yok gibi. Şimdi ben size daha detaylı bilgi vereyim çalıştığım konu olan New South Wales eyaleti hakkında. Biz sürekli olarak sosyal temasla hastalığın, salgının yayılma hızını karşılaştırdık, ölçüp biçtik. Ve bunun yani aşağı yukarı nasıl ilerlediğini meydana çıkardık. Sevinerek söylüyorum ki son bir ay içerisinde sosyal temas oranı yükseldiği halde hastalığın bulaşma hızı bunu takip etmedi. Sosyal temas düşerken hastalığın hızı da düştü. Birkaç ay böyle gittik. Ama sosyal temas yükselme safhasına geldiği zaman hastalık bunu takip edemiyor. Bu da ne gösteriyi gösterir? Yani hastalık kendi sorun olacak miktarı kaybetmiş durumda. Yani yeterince hastalık yok. Bu yüzden sosyal temas arttığı halde hastalık yayılamıyor. Ayrıyeten Avustralya genelinde diğer eyaletler için de geçerli.
Hastalık kuvvetini kaybettiği için bulaşma kuvveti de azalıyor, öyle mi diyorsunuz?
Evet, yani hastalık açısından yayılma fırsatı yaratılmış. Çünkü sosyal temas arttı açılmalar sonucunda. Eğer diyelim ki yani bir hastalığın mayası kalmış olaydı toplum içerisinde, artan sosyal temasla birlikte hastalık da yayılırdı. Şimdi Victoria'daki duruma baktığımız zaman ve bunu bu çerçevede genel Avustralya yani bu ülke çerçevesinde ele aldığımız zaman Victoria'daki sorunun önünü almak hem Victoria için çok önemli hem de Avustralya için çok önemli. Yani Victoria'daki salgının durdurulması ülkenin ekonomisi ve sağlığı açısından da önemli. Bunu vurgulamak istedim.
Peki Yalçın Bey, şimdi biz sizde Mart-Nisan aylarında New South Wales'teki bulaşma rakamları endişe uyandırıyordu. Bunun üzerine konuşmuştuk. New South Wales tedbirleri esnettiği halde bu şekilde gerçekleşti. Artık daha az bulaşma var. Sevindirici bir şey New South Wales için. Melbourne'de ise tam tersi tedbirler daha geç esnetildi. Buna rağmen bulaşma sayısı birdenbire arttı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
Bu da çok güzel bir soru Seda Hanım. Öncelikle Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Victoria Eyalet Hükümeti bu yönde erken davrandı, ciddiyetle davrandı, yapması gerekeni yaptı. Şimdi stratejik açıdan baktığım zaman ben New South Wales ve Victoria eyaletleri arasında ciddi bir fark göremiyorum. Benim özel dalım modelleme. İki eyalet arasında bir fark yok. Yani politika olarak bir fark yok. Uygulamada bir fark var. Uygulamada olan fark da bu. New South Wales'de karantina işini polis ve sağlık görevlileri kontrol etti ve uyguladı. Victoria'da ise işte böyle özel güvenlik şirketlerine devredildi. Ve Victoria'nın başını yakan da kanımca boğulmuştur. Şimdi ikinci bir noktaya daha değineyim. Yani bu kesin gibi bir şey. Ama ikinci bir nokta daha var. Elimizdeki verilere veya basından aldığım bilgiye göre bir de halkın yaklaşımında bir fark olabilir gibi. Dışarıdan gelen şahıslar, New South Wales'e dönen şahıslar da testi reddetme yüzdeliği %2 civarındaymış. Eğer testi reddederse bu şahıslar 10 gün daha karantinada kalma zorunluluğu yaratılabilirmiş. Ancak Victoria eyaletinde bu red oranı %30'a çıkıyormuş ve eğer reddedilirse de yani işte karantinayı uzatma diye bir şık da yani pek belirli değilmiş.
Test yaptırmanın önemi nerede ortaya çıkıyor? Neden test yaptırmak bu kadar önemli Yalçın Bey?
Test yaptırmanın önemi Seda Hanım hayati önem. Çünkü eğer test yaptırmazsa bir şahıs karantina süresince hiçbir alameti olmaz, belirti olmaz. Ondan sonra çıkar ve böylelikle haliyle salgının yayılma hızı ciddiyetle artar. Yani insanlarımızın bunu ciddiye almasını umuyorum. Bu çok önemli bir şey. Bazı şahısların işte bunun yani biliyorsunuz komplo teorileri falan maalesef ciddi bir durum. Ciddi bir sorun. Yani bazı insanlar bunun doğru olmadığını veya gerçek olmadığını düşünüyor. Yani bu da bizim için bir ne bileyim bir uyarıdır aslında. Bilimsel eğitim oranını belki yükseltmemiz gerekir. Devlet olarak daha şeffaf olmamız gerekir. Sosyal devlet olmaya, halkta güven yaratmaya devam etmemiz gerekir. Yani bunlar da işte işin farklı boyutları diye düşünüyorum.
Peki federal hükümetin ekonomiyi açma planı yine verilere bakarsak bir başarı gösteriyor mu kar, zarar, hastalık ama ekonominin açılması anlamından baktığımızda?
Bu zor bir soru Seda Hanım. Yani şu anda bir cevap vermek için bence çok erken. Ben kendi kişisel görüşümü sunayım.
Lütfen.
Ben yani işin sonunda mühendisim. Bir mühendis olarak artıların eksilerden genel olarak... Yani genel olarak artılar eksileri nasıl aşar? Yani benim dünyaya bakış açım budur veya sosyobilimsel bir soruna bakış açım budur. Bu bağlamda bana kalsa ben hem sağlığı hem de ekonomiyi bir bütün olarak düşünür ve en fazla artıyı en az eksiyle nasıl elde edebiliriz diye bakardım. Şimdi gene benim gözlediğim genelde ekonomist arkadaşlarımızın yaptığı daha çok işte en çok hangi ekonomik dal etkilendi, onlara nasıl yardımcı olabiliriz felsefesini taşıyor gibi düşünüyorum. Taşıyorlar gibi görünüyor bana. Şimdi şu anda hangi noktadayız, ileride ne olur? Yani değerlendirmek için biraz erken olduğunu düşünüyorum.
Siz Türkiye'yi de yakından izliyorsunuz, Kıbrıs'ı da yakından izliyorsunuz.
Evet.
Türkiye'de de ekonomi ve tüm hayat açıldı. Hatta insanlar tatile gitmeye de başladılar. Oradaki durumla ilgili öngörüleriniz nedir? Neler olabilir?
Objektif olmaya çalışayım. Genel olarak baktığımda yani Türkiye'de olup bitene, Türkiye'deki yönetimin yani gayri insani bir katı kapitalist politika gittiğini görüyorum diyebilirim. Yani her şey ekonomiye dayanmış, ekonomiyi etkilemeyecek şekilde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor, o da bayramlarda. Yani bu açıdan baktığımız zaman işin insani ve sağlık riski yönetimin listesinin en altında duruyor gibi geliyor bana. Bir de şimdi biliyorsunuz 1 Haziran'da Kıbrıs'ta kapılar açıldı.
Evet.
Ve Türkiye'den turist gelmeye başladı.
Evet.
Turist gelmesiyle de görünmeyen vakalar 70 gün mü nedir hiç olmayan Covid vakaları bir anda patladı. Böyle bir patladı ki şimdi Kıbrıs'taki hükümet de allak bullak olmuş durumda. Kıbrıs'taki sağlık sisteminin son derece sınırlı olduğu.
Hmm.
Elde yani Bana verilen somut verilere göre yoğun bakım yatak kapasitesi 20 gibi. Yani Kıbrıs için ciddi rakamdır bunlar. Bu turizm açılır açılmaz bunlar baş gösterdi. Bu da neyi gösterir? Halen maalesef Türkiye'de toplum içerisinde bu hastalığın gayet yaygın olduğunu gösterir. Bu da bende hala yani Türkiye'den gelen veriler böyle genelde düşünüldüğü zaman beni düşündüren boyutta olduğunu söylememde fayda vardır diye düşünüyorum.
Ama İngiltere, Amerika, onlar da hep ekonomilerini açtılar. Bütün hayata yeniden
Evet.
geri döndüler ve gelen rakamlar da hiç de hoş değil, değil mi?
Tabii ki açılma süreci başlar başlamaz ikinci dalgada geliyor. Yani maalesef bu hastalık daha önce konuştuğumuz zaman maraton demiştik ama gerçekten de maraton kesinlikle sürekli dikkat gerektiren bir hastalık.
Peki Yalçın Bey, bitiş çizgisini görecek miyiz hiç?
Ben göreceğimize inanıyorum Seda Hanım. Yani önümüzdeki 1 yıl, 1,5 yıl içerisinde büyük ihtimalle etkili bir aşı olacak. Aşı olmazsa bile en azından hastalığı daha iyi tanımış olacağız. Daha iyi tedavi yöntemleri olacak. Yani biraz sabır, öngörü ve planlamayla bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ve tekrardan söyleyeyim, Avustralya yani bu işi en iyi idare eden ülkeler arasında olmayı sürdürüyor.
Yalçın Bey, çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için.
Ben teşekkür ederim Sıda Hanım.